Kutsal Ruh geldi. Elçilerin İşleri 1-2. Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Öngördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu yola boyun eğmesini isteyen ve onunla sonsuz bir esenliğe sahip olmasını arzu eden Esenlik Rabbi Tanrı'nın adıyla sizleri selamlıyoruz. Doğruluk Yolu adlı programımızı sunmak üzere bugün tekrar sizlerle beraber olabildiğimiz için mutluyuz. Müjdede, yani İncil'de işlediğimiz son birkaç derste, Rab İsa'nın, Tanrı'nın tüm peygamberlerinin Mesih'in ölümü ve dirilişiyle ilgili uzun zaman önce yazmış olduklarını nasıl yerine getirdiklerini dinledik. İsa'nın çivilenmiş olduğu çarmıhta, Ademoğullarının günah borcunu ödemek için kutsal kanını döktüğünü okuduk. Aynı zamanda, onun çarmıhtan indirildiğini ve bir mezara yerleştirildiğini okuduk. Ama Tanrı yine de üçüncü gün onu ölümden diriltti. İsa dirildikten sonra 40 gün süreyle öğrencilerine göründü. Onlara gerçekten diri olduğunu kanıtladı. Sonra son dersimizde İsa'nın öğrencilerinin gözleri önünde göğe alındığını gördük.
İsa'nın göğe alınmadan önce öğrencilerine verdiği son buyruğu hatırlıyor musunuz? İsa'nın söylediklerini tekrar okuyalım. Elçilerin İşleri 1-4-11. İsa öğrencileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti. Yeruşalim'den ayrılmayın, babanın vaat ettiği, benden duyduğunuz armağanı bekleyin. Şöyle ki, Yahya su ile vaftiz etti ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruh ile vaftiz edileceksiniz. Kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. İsa bunları söyledikten sonra onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut onu alıp onların gözlerinin önünden uzaklaştırdı. İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında belirdi. Ey Celileliler! Neden göğe bakıp duruyorsunuz diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir. Böylece İsa öğrencilerinden ayrıldı, gelmiş olduğu cennete geri döndü ve yücelerdeki babanın sağında oturdu. İsa bugün oradadır ve dünyayı adaletle yargılamak için geri döneceği anı beklemektedir. İsa göğe alınmadan önce öğrencilerine verdiği buyruğun ne olduğunu işittiniz mi? Onlara göklerden gelecek olan kutsal ruhu alana kadar Yeruşalim'de kalmalarını buyurdu. Belki bazılarınız hala merak ediyorsunuzdur. Bu kutsal ruh da kim? Kutsal ruh, Tanrı'nın ruhudur ve İsa'nın ruhudur. Kutsal ruh, Baba, Tanrı ve Oğul İsa ile birdir. Ancak yine de onlardan ayrıdır. Tanrı dünyayı yarattığı zaman kutsal ruh Tanrı ile birlikte vardı. Kutsal ruh, ilk zamanlarda peygamberlere yazmaları ve Tanrı sözünü duyurmaları için esin veren ruhtur. Kutsal ruh, Meryem adlı bir bakire kızın üzerine inen ve onun kutsal çocuk İsa'ya gebe kalmasını ve onu dünyaya getirmesini mümkün kılan en yüce olanın ruhudur. O, İsa Mesih'te bulunan ruhtur. Kutsal ruh aynı zamanda İsa'nın şu sözleri aracılığıyla öğrencilerine vaat etmiş olduğu yardımcıdır. Ben de babadan dileyeceğim, o sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Yuhanna 14-16-17. İsa'nın bu avutucunun ya da yardımcının gelişiyle ilgili öğrencilerine vaat ettiği şeyi anlamak bizim için çok önemlidir. Çünkü bugün bazı kişiler İsa'nın insanları gelecek olan bir başka peygamberi duyurduğuna inandırmak isterler. Ama Rab İsa'nın vaat ettiği avutucu insani bir varlık olamaz. Çünkü İsa avutucunun gerçeğin ruhu olduğunu ve onu hiç kimsenin göremeyeceğini ve onun Mesih'in öğrencilerinin içinde sonsuza kadar yaşayacağını açık ve net bir şekilde ifade etti. Peki bu kutsal ruh kimdir? O, Tanrı'nın Mesih'e iman eden herkesin yüreğine yerleştirmiş olduğu ruhtur. Kutsal ruh, iman edenleri yeniden yaratır, yeniden doğmalarını sağlar. Onları temizler, güçlendirir, kendisine ait olanlar olarak mühürler ve onlara onun kutsal varlığında sonsuza kadar bir pay verir. Bugün Tanrı'nın kutsal ruhu Pentekost gününde İsa'nın öğrencilerin üzerine nasıl döktüğünü göreceğiz. Pentekost, Tanrı'nın Musa peygamber döneminde İsrailler için düzenlemiş olduğu bir bayramdı. Bu bayram hakkında Tevrat'tan bilgi alabilirsiniz. İsrailler Pentekost gününde Tanrı'ya buğday ürünü hasatı konusunda kendilerine vermiş olduğu bereket için teşekkür ederlerdi. Ancak Pentekost bayramı bundan daha önemli bir anlama sahipti. Pentekost, Tanrı'nın Mesih'e iman eden herkesin içinde yaşaması için kutsal ruhu göndermek amacıyla önceden seçmiş olduğu gündü. Pentekost bayramının zamanı Fısıh bayramından 50 gün sonraydı. Tanrı bu nedenle kutsal ruhu Mesih'in ölmesinden ve tekrar dirilmesinden 50 gün sonra göndermeyi planladı. Şimdi İsa öğrencilerinden ayrıldıktan ve gökyüzüne geri döndükten sonra neler olduğunu görmek için Tanrı'nın sözünü okumaya devam edelim. Elçilerin İşleri 1:12-14. Bundan sonra elçiler Yeruşalem'den yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Zeytin Dağı'ndan Yeruşalim'e döndüler. Kente girince kaldıkları evin üst katındaki odaya çıktılar. Petrus, Yuhanna, Yakup, Andreas, Filipus, Thomas, Bartalmay, Matta, Alfay oğlu Yakup, yurtsever Simon ve Yakup oğlu Yahuda oradaydı. Bunlar İsa'nın annesi Meryem, öbür kadınlar ve İsa'nın kardeşleriyle tam bir birlik içinde sürekli dua ediyorlardı. Elçilerin İşleri 2:1-40. Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyorlardı. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzeyen bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi kutsal ruh ile doldular. Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. O sırada Yeruşalim'de dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşakaldı. Hayret ve şaşkınlık içinde, "Bakın, bu konuşanların hepsi celileri değil mi?" diye sordular. "Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini işitiyor? Aramızda Partlar, Medler, Elamlılar var. Mezopotamya'da, Yahudiye ve Kapadokya'da, Pontus ve Asya elinde, Frigya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'nın Kirene'ye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalı konuklar, Giritliler ve Araplar var aramızda. Ama her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz." Hepsi hayret ve şaşkınlık içinde birbirlerine "Bunun anlamı ne?" diye sordular. Başkaları ise "Bunlar taze şarabı fazla kaçırmış" diye alay ettiler. Bunun üzerine 11'lerle birlikte öne çıkan Petrus yüksek sesle kalabalığa şöyle seslendi: "Ey Yahudiler ve Yeruşalem'de bulunan herkes, bu durumu size açıklayayım. Sözlerime kulak verin. Bu adamlar sandığınız gibi sarhoş değiller. Saat daha sabahın 9'u. Bu gördüğünüz peygamber Yoel aracılığı ile önceden bildirilen olaydır. Son günlerde diyor Tanrı, bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar, gençleriniz görümler, yaşlılarınız düşler görecek. O günler kadın erkek kullarımın üzerine ruhumu dökeceğim. Onlar da peygamberlik edecekler. Yukarıda gökyüzünde harikalar yaratacağım. Aşağıda yeryüzünde belirtiler, kan, ateş ve duman bulutları görülecek. Rabbin büyük ve görkemli günü gelmeden önce güneş kararacak, ay kan rengine dönecek. O zaman Rabbe yakaran herkes kurtulacak. Ey İsrailler, şu sözleri dinleyin. Bildiğiniz gibi Nasıralı İsa, Tanrı'nın kendisi aracılığıyla aranızda yaptığı mucizeler, harikalar ve belirtiler ile kimliği kanıtlanmış bir kişidir. Tanrı'nın belirlenmiş amacı ve öngörüsü uyarınca elimize teslim edilen bu adamı yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz. Tanrı ise ölüm acılarına son vererek onu diriltti. Çünkü onun ölüme tutsak kalması olanaksızdı. Onunla ilgili olarak Davut şöyle der: "Rabbi her zaman önümde gördüm. Sağımda durduğu için sarsılmam. Bu nedenle yüreğim mutlu, dilim sevinçlidir. Dahası bedenim de umut içinde yaşayacak. Çünkü sen canımı ölüler diyarına terk etmeyeceksin. Kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin. Yaşam yollarını bana bildirdin. Varlığın ile beni sevinçle dolduracaksın. Kardeşler, size açıkça söyleyebilirim ki büyük atamız Davut öldü, gömüldü, mezarda bugüne dek yanı başımızda duruyor. Davut bir peygamberdi ve soyundan birini tahtına oturtacağına dair Tanrı'nın kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu. Geleceğe görerek Mesih'in ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi. O, ölüler diyarına terk edilmedi, bedeni çürümedi. Tanrı İsa'yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O, Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğümüz ve işittiğimiz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Davut, kendisi göklere çıkmadığı halde şöyle der. Rab Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Böylelikle bütün İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin. Tanrı, sizin çarmıha gerdiğiniz İsa'yı hem Rab hem de Mesih yapmıştır. Bu sözleri duyanlar, yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere, kardeşler ne yapmalıyız diye sordular. Petrus onlara şu karşılığı verdi. Tövbe edin. Her biriniz İsa Mesih'in adı ile vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanını alacaksınız. Bu vaat sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için, Tanrımız Rabbin çağıracağı herkes için geçerlidir. Petrus daha birçok sözleriyle onları uyardı. Kendinizi bu sapık kuşaktan kurtarın diye yalvardı. Amin. Sevgili dinleyicilerimiz, Petrus'un vaazını can kulağıyla dinlediniz mi? Bu vaazı özetleyecek olursak Petrus, Yeruşalim'deki kalabalığa Tanrı'nın uzun zaman önce peygamberleri aracılığıyla vaat etmiş olduğu gibi İsa Mesih'i gönderdiğini anlattı. Petrus onlara şöyle dedi. Sizler Tanrı'nın gökyüzünden gönderdiği Mesih'i küçümsediniz, onu bir çarmıha çivileyerek öldürdünüz ama Tanrı onu ölümden diriltti. Bizler hepimiz bu olayın tanıklarıyız. Tanrı İsa'yı sağına yükseltti ve vaat etmiş olduğu kutsal ruhu gönderdi. Tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. Tanrı'nın peygamberlerinin mesajına inanın. Tanrı'nın dünyanın kurtarıcısı ve yargıcı olarak atadığı İsa'ya inanın. Peygamberlerin hepsi onunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, ona inanan herkesin günahları onun adıyla bağışlanır. Elçilerin İşleri 10:43. Petrus böylelikle İsa Mesih'e iman aracılığıyla kurtuluşun iyi haberini duyurdu. Kalabalık Petrus'un sözlerini işittiği zaman yüreklerinde büyük bir acı duydular. Çünkü o anda çarmıha çivilemiş oldukları Nasıralı İsa'nın gökyüzünden gelen yücelikler Rabbi olduğunun farkına vardılar. Aşağıladıkları ve nefret ettikleri bu İsa, Tanrı'nın peygamberleri aracılığıyla uzun zaman önce vaat etmiş olduğu Mesih'ti. Böylece o gün pek çok kişi günahlarından tövbe etti, Tanrı'ya döndü ve Rab İsa Mesih'in adına iman etti. Bu yeni öğrenciler İsa Mesih'in ölümüne, gömülmesine ve dirilişine iman ederek günahlarından temizlenmiş oldukları gerçeğine herkesin önünde tanıklık vermek için suyla vaftiz oldular. Su vaftizi olmaları onların günahlarının yıkanıp uzaklaştırıldığı anlamına gelmez. Su vaftizi yalnızca onların içlerinde daha önceden zaten gerçekleşmiş olan temizliğin dışsal bir belirtisiydi. Ve şimdi kutsal yazıların bu konu hakkında söylediklerine kulak verelim. Onun sözünü, müjde mesajını benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık 3000 kişi topluluğa katıldı. Bunlar kendilerini elçilerin öğretişine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. Öğrenciler ise sevinç ve kutsal ruhla doluydu. Elçilerin İşleri 2:41-42, 13:52. Böylece o Pentekost gününde kilise, İsa Mesih'e iman edenlerden oluşan topluluk doğdu. İsa'nın kilisesi bir bina ya da bir din değildir. Grekçe'de kilise sözünün karşılığı olan eklesya, çağrılmış olanlar anlamına gelir. Bugün dünyamızda nasıl gerçek imanlılar ve sahte imanlılar varsa, aynı şekilde gerçek bir kilise ve sahte bir kilise de mevcuttur. İsa Mesih'in gerçek kilisesi, o Pentekost gününden itibaren Mesih'in mükemmel ve tamamlanmış kurbanına duydukları içten inanç nedeniyle Adem'in ailesinden Mesih'in ailesine transfer edildiler. Bugün Pentekost günüyle ilgili işittiğimiz olaylar yaklaşık 2000 yıl önce gerçekleşti. Bu gerçek belki bazı kişilerin şu şekilde konuşmalarına neden olacaktır. Bu beni ilgilendirmez. Mesih çarmıha gelenler arasında ben yoktum. Onu Yahudiler ve Romalılar çarmıha gerdiler. Benim bu olayla hiçbir ilgim yok. Ama Tanrı'nın sözü bize, Mesih'in bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeninin deşildiğini, bizim suçlarımız yüzünden onun eziyet çektiğini söyler. Yeşaya 53:5. Bizim günahlarımız onun ölümüne neden oldu. Tanrı'nın insanlara biricik oğlunu bir çarmıha çivilemeleri için izin vermesinin nedeni bizim suçlarımızdı. İnsanlar İsa'yı çarmıha gerdiler ama Tanrı onu iman eden herkesin kurtarıcısı ve iman etmeyenlerin yargıcı olması için ölümden diriltti. Kutsal yazılar bu nedenle şu sözleri bildirirler. Tanrı geçmiş dönemlerin bilgisizliğini görmezlikten geldi. Ama şimdi her yerde herkesin tövbe etmesini buyuruyor. Çünkü dünyayı atadığı kişi aracılığıyla yargılayacağı günü saptamıştır. Bu kişiyi ölümden diriltmekle bunun güvencesini herkese vermiştir. Elçilerin İşleri 7:30-31.
Bu sözler üzerinde dikkatle düşünün. Çünkü sonsuz yazgınız bu sözlere nasıl bir karşılık vereceğinize bağlıdır. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Siz Elçi Petrus'un duyurduğu şu sözler üzerinde düşünürken Tanrı sizi bereketlesin. Peygamberlerin hepsi onunla yani İsa Mesih'le ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki ona inanan herkesin günahları onun adıyla bağışlanır ve kutsal ruh armağanını alırsınız. Elçilerin İşleri 10:43-2:38.